Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız Samimiyet'in yeni bir bölümüyle, spor gündemimizle karşınızdayız. Aren'cim hoş geldin.
Hoş bulduk kardeşim.
Nasılsın?
Şükür be.
Her şey yolunda mı?
Yolunda diyelim Engin'cim.
Dinleyicilerimize vermek istediğim haber var mı, hayatında önemli?
Hayatıma pozitif bakmaya çalışıyorum.
Amigdala.
Amigdala'ya devamlı pozitif mesajlar veriyorum inşallah.
Karşılık verecek.
Bekliyorum, daha bir ses soluk yok.
Ama yeni
amigdala biraz çekimser. Hemen girmiyor. Yine.
Evet, bu ara Galatasaray'ın amigdalası da çok yoğun ve işlek. Türkiye Kupası'nı kazandı Galatasaray. Hem ligdeki Avrupa dengelerini değiştirdi. Beşiktaş'a 2 haftalık bir kıyak yapacak eğer 3.'yü bitirirse.
Abi,
Fenerbahçe galibiyetine karşı bir ikram. 2 hafta daha fazla izin. 5. konferans ligine gidecek tahminen Başakşehir. Türkiye Kupası Galatasaray'ın 19. kez Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kadar Türkiye Kupası'na erişmiş durum. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim var mı?
Tebrik ediyoruz da.
Teşekkürler. Geçebiliriz
ya
istersen.
Bu, hayır, ya, madde olarak biz bir koydum. Şey söyleyeceğim. Ne yapalım mesela? Beşiktaş kulübü olarak sezonu 20 gün. Bir dakika abi ya. Bir şey söylüyorsun, cevap hakkı doğuyor. Biz Beşiktaş kulübü olarak siz kupayı aldınız. Biz 20 gün geç başlayacağız inşallah 3. olsak. Ne yapalım? Pankart mı açalım? Teşekkürler Galatasaray, hayır, diye maça çıkalım. Her sefer habire yüzümüze, habire sosyal medyada bu. Galatasaray kazandı. Beşiktaş 20 gün önce. Galatasaray kupa. Tamam baba.
Bunları kovalıyorsunuz
tamam, artık. Tamam, yaptınız ya. Bir hayırınız oldu. Biz de Fener'i içeride dışarıda yaptık. Şampiyon oldunuz.
Bu cevabı almak için bu soruyu sormuş. Bunu
zaten
gündeme gelmiştim.
Ne yapalım baba?
Evet, şimdi bir
tebrikler Galatasaray.
Şimdi bir de özel bir adam var. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak. Bunu gündeme alalım istedim çünkü hakikaten.
Doğru. Çok güzel bir konu bu.
Mustera'nın insanlar yaşarken de heykeli dikilmeli cümlesinin altını dolduran bir isim. Pazar günü Galatasaray şampiyon olduğunda 19. kupasını kazanacak. Şimdi sana 2 tane istatistik vereceğim. Sonra bir tane daha istatistik vereceğim. Sonra biraz Mustera konuşalım. Fernando Mustera'nın Galatasaray'da 14. sezonunda kazanacağı 19 kupanın ulaşılması için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tarihinde bu kupa sayısına ulaşmak için ne zamandan itibaren oynamak gerektiğine dair bir şey bakmışlar. Herhangi bir oyuncunun Beşiktaş'ta 19 kupa kaldırması için 1994 Türkiye Kupası final maçından itibaren Fenerbahçe'de aynı sayıya ulaşabilmesi içinse 1984'teki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından beri kulübünde aralıksız olarak forma giymesi gerekiyormuş. Son istatistiğimi de veriyorum Mustera ile ilgili. Mustera Galatasaray değil, lig kariyerinde. Galatasaray değil, pardon, bütün kariyerini değil. Galatasaray'ın lig kariyerinde 3 maçtan birinde gol yememiş. Buyur.
Şimdi Muslera deyince şu aklıma geldi. Türkiye liglerindeki büyük takımların transfer yaparken bence iki tip oyuncuya yönelmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi genç ve gelecek vadeden oyuncular. İki, belli bir tanınırlığa ulaşmış ama büyük bir patlamayı gerçekleştirememiş veya kariyeri düşüşte olan o dönemki Mustera gibi oyuncular. Demek ki neymiş? Onların karakterlisini, çalışkanını, spor bulursan, ahlakı yükseğini böyle getirdiğin zaman senin ülkende böyle tarih yazılıyormuş.
Evet.
Mustera hakikaten, evet, ufak tefek hataları olmuştur
tabii
muhakkak ki.
Ki.
Ama genel anlamda, hatta bu Türkiye Kupası videosu var ya dün senle
evet,
izledik. Orada da soyunma odasındaki liderliği,
evet,
saha içindeki performansı ve bence daha da önemlisi istikrarı.
Evet.
Çok güzel izler bıraktı Galatasaray.
Bence
yani
de.
Futbolun sadece kupa değil. Evet, bugün bu kupalardan dolayı Mustera'yı konuşuyoruz ama bunların yanında güzel de bir tat bıraktı Mustera.
Kesinlikle. Abi kaleci nesli, oğlum kaleci jenerasyonumuz varsa şu an Mustera yüzünden.
O yüzden de
Uğurcan kendi söyledi, ben Mustera izliyordum altyapıda, onun gibi olmaya hayal ediyordum dedi izlerken adam.
Yani bu bize konuşurken, bu bize bir örnek olmalı.
Kesinlikle
bence.
Kesinlikle.
Yani Galatasaray'daki bir Ribery tarzı işte transferler. Bir de Türkiye'de bence Mustera tarzı. Hani şimdi Galatasaray'dan konuşuyoruz. İki tane böyle örnek verelim. Bu oyuncu profilleri bence çok kıymetli. Yani
evet,
çünkü
Atiba.
Atiba yani böyle çok
mesela sizin sol bek Adriano da öyleydi.
Öyleydi. O da düşüşe geçmişti biraz.
Evet.
Yasanın.
Ama Atiba, büyük oyuncuydu.
Atiba PSV'den geldi.
Sen Junti.
Junti. Bunun
mesela,
hepsi böyle.
Düşünüyorum. Zago'da olur. Olur, Zago'da olur. İtalya'dan düşüşteydi.
Icardi.
Evet. Icardi olur. Torreira.
Torreira yani evet, bu profil önemli bir profil.
Buradaki, Fener'de mesela bence Tadiç de iş yaptı abi.
Mesela,
oldu yani Tadiç.
Ya buradaki,
Ceko'da oldu.
Buradaki bu transferi yaparkenki kritik nokta ne abi? Onun futbolu gerçekten bırakmamış olması gerekiyor mental olarak. Onu buldun mu yürüyor. O yüzden de Mustera'yı tebrik ediyoruz.
Evet. Gerçekten istatistikleriyle, kupa sayısıyla bence gelmiş geçmiş Galatasaray'da net en iyi yabancı, en büyük yabancı. Bence Türkiye'de gelmiş en top 5 yabancıdan biri diyesek.
Bravo Mustera.
Hakikaten teşekkürler Mustera diyebiliriz.
Teşekkürler.
Yarın da şurada, ya gerçi şu an buradan göremiyoruz, diğer taraftan gözüküyor. Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşacak. Onları da tebrik edelim. Son bir konumuz var Beşiktaş'a geçmeden. Biliyorsun Galatasaray taraftarı Stevidas. Osimhen hashtag'i başlattı.
Hadi bakalım.
Fenerbahçe'nin gerçi ben net verildi diye biliyordum. Dün Yağız'ı dinledik. 75 vermediğini söylüyor ama Serdar Ali çok net diyor. Bilmiyorum orada ama Juventus Napoli vermek istemiyor. Barça henüz topta değil ama girebileceği söyleniyor. Manchester'ın masada olacağı söyleniyor ama Şampiyonlar Ligi lazım. Galatasaray parayı hazırladı diyor. Bu soruyu bir kez daha ve son kez soruyorum. Zaten tahminen 2 hafta sonra ya biz 2 sonraki gündemde belli olacak bu Osimhen'in kararı Haziran ayında. Osimhen'i alır mısın?
Almam. Neden? Doğrusu yanlışı yok ama yok, benim evet. Hayatta ben niye almam diyorum. Ben hayatta şöyle bir felsefeyle yaşamak istiyorum. Kendi kişisel hayatımda da öyle. Eğer bir şeyi satın aldığımda ondan bir tane daha alabilecek durumum yoksa onun başına bir şey geldiğinde o şeyi satın almamayı tercih ediyorum.
Bunu güzel.
Bir Ahmet Bey söylemişti, kendisini analım buradan, danışmanımız. Güzel. Bunu biraz hayat felsefesi haline getirmeye çalıştığım için bugün Galatasaray Osimhen'i alsa ve Osimhen'in başına bir şey gelse bir tane daha Osimhen'i alacak durumu yok.
Yok.
Bu da şunu gösteriyor. Bu transfer Galatasaray'ın boyunu aşan bir transfer.
%100.
Ama kardeşim hayat risktir, belirsizliktir. Alırsın, koyarsın. 5 sene üst üste seni bir daha şampiyon yapar. Seni Türkiye'nin Bayern Münih'i yapar. Veya alırsın 90'a, 70'e neyse 100-110'a satarsın. Reklam gelirleriyle ticari bir hale. Risktir bu. Ama ben çok risk seven bir insan olmadığım için hayatımda. O yüzden kendi takımım için de bu belli bir seviye risk alınması gerektiğini, yani riski severim, yüksek riski sevmem. O yüzden de Osimhen'i ben yüksek risk olarak görüyorum. Çünkü futbol sakatlık çok, ya sakatlık olabilir. Senin Okan gider, yeni gelen teknik direktörü problem. Evet, Osimhen Osimhen'dir ama formu düşmüş, hocasıyla kavga etmiş bir Osimhen yükselişteki bir Osimhen'le aynı değere sahip olmaz.
Doğru.
O yüzden de ben girmem. Girene de saygı duyarım. Çok büyük oyuncu gelirse ve eğer tutarsa Galatasaray dominasyonu ligde çok başka noktalara gidebilir.
Valla ben almayalımcıydım. Fakat görüşüm değişti. Bunu da söylüyorum açık yüreklikle. Çünkü abi dediğin her şeyi imzam atıyor. Ama bazen bazı anlar ve fırsatlar vardır hayatta. Öyle bir şey Galatasaray'ın önünde şu an. Yani bunu Icardi için de söylüyorduk. Icardi oldu tuttu. Osimhen olup tutabilir tutmayabilir. Ama abi yani Icardi'den de başka bu fırsat. Yani her zaman hem bu kadar sevip aidiyet olan hem bu kadar prime'ında, yani dün konuştuk ya, sen Osimhen'i 65'e aldın. Ertesi sene serbest kalma maddesi koyarsın 70. Der ki Osimhen ben minimum bir sene daha buradayım. Hadi Avrupa'da başarı. Sonra der ki bir sene daha buradayım ve o sene de gidebilir. Yani Osimhen sakat, bacağını kırmadığı sürece 3 ay adalesi atsa da, yani inşallah olmaz da, hani ciddi bir sakatlık böyle, hani kariyer etkileyen sakatlıklar oluyor ya. Onlar yaşanmadığı sürece ben Osimhen'de risk görmüyorum. O yüzden ama tabii ki bu bir risk. Onu ben de bu riski alırım abi, param varsa. Çünkü hakikaten gelmez diye düşünüyorum. Özel bir adam, özel bir an, özel bir 3 sene şampiyonluğun üstünde. Bak ilk senesi olsaydı Galatasaray'ın da böyle bir şey denk gelseydi belki yok derdim ama şu an bir legacy dediğimiz şey de büyüyor, anladın mı? Hani sen şu an kırabilirsen değişik bir şey yapabilirsin.
Ya kesinlikle, zaten buna bir şey demiyorum. Sadece
yok, biliyorum hani ben de fikrimi söylüyorum.
Tek risk sakatlık değil. Burada maddi meseleler var. Bugün Galatasaray
maaş veremez falan filan
yarın
diyorsun.
Yarın abi bir şampiyon. Şimdi Galatasaray seneye öyle bir ya da böyle. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Ligde 5. oldu. Bir anda ekonomi
tabii,
çöküşe
tabii,
geçti.
Tabii.
Bu sefer
ama yine çıkar abi. Gider.
Hayır, vereceğim,
devrede 15. gider abi Osimhen 70. Ne dedik? 28'inde bile Osimhen'e 70 verilir abi.
Ya evet de bir sene gidemedi. Yarım sezon bir anlaşamadı
tamam, 60'a sana satma o zaman. 55'e sat, yine çıkarsın Osimhen'den. Yani Osimhen aseti şey bir aset değil. 30'unda bunu konuşmuyoruz.
Evet.
Osimhen 26 yaşında abi.
Doğru söylüyorsun. Zaten öbür türlü olsa ben sana zaten hak vermezdim.
Ben de zaten alım demezdim.
Evet. Oradaki kritik nokta o.
Ya,
doğru.
Aldın. Gitti tamam mı? 6 ay oynamadı. Bir 6 ay oynadı. 45'e sat abi.
Abi haklısın.
En kötü senaryoyu
söylüyor. Bu benim böyle söylemesi
tamam,
sebebim.
Tamam tamam. Ben seni ikna etmek için demiyorum.
Yok yok hayır.
Ben de kendi bakışımı
şunu atıyorum. Ben Türk futbol kulüplerinin, Beşiktaş, Galatasaray ve Fener'in bu stratejiyle yönetilmemesi gerektiğini savunduğum için
evet.
O görüşe de ters bir hamle. Hamlenin evet. Doğruluğu, yanlışlığı bazen senin stratejinle de direkt etkilidir kardeşim.
Doğru.
Ya benim, ben böyle bir yol haritası çizmişim. Bu yol haritasına uymuyor ama faydalı. Yapayım mı? Yapma.
Çok evet. Yani, hani evet evet. Yok ben seni de anlıyorum. Ya saygı
ben,
duyuyorum.
Ben 75 Osimhen'e vereceğime bir futbol okulu kurarım. Atıyorum yani.
Bir ağaç dikersin.
Ya, bir abi. Ağaç dikerim abi futbolunda. Bir şey yaparım. Giderim altyapıları tarayacak deli gibi bir scout
haklısın,
ekibinin
haklısın,
temellerini atarım. Yeni Osimhen bulurum 10 denemede bir tane. 20'yi 30'a satarım.
Bu arada Osimhen projesini sadece futbol olarak görme. Orada Afrika'ya açılma falan
Afrika
da olabilir.
Afrika'ya açılma falan var ama bilmiyorum.
Neyse geçelim.
Bu.
İkimiz de görüşümüzü aktardık. Alana, zaten ne olacağını alana, göreceğiz. Konuşacağız da.
Hayırlı uğurlu olsun.
Aynen. Kim alacaksa hayırlı olsun.
Fener diyorlar.
Fener hayatta gitmez.
Fener'e gitse seni.
Fener'e giderse podcast'ı bırakırım. Bu kadar da iddialıyım bak.
Çok sert.
Vallahi bırakırım. Hayatta gitme. İmkansız ya. Bak Figo Barça oldu bu olmaz.
Ali Koç başkan.
Hiçbir şey yapamaz Ali Koç
başkan. Fenerbahçe şampiyon.
Solskjaer ve biraz Osimhen'le aynı boyda olduğunu bu hafta öğrenince şok olduğum Immobile konuşacağız. Beşiktaş'ta mutluyum demiş. Tabii niye mutlu olmasın? Geliyor Eurolar, gidiyor Eurolar. Solskjaer biraz övmüş. Sana şimdi şeyi soracağım burada. Biraz onu konuşalım. İşte kalanlar gidenler olacak demiş. Oyuncular beni artık tanıyor, ne yaptım biliyor demiş. İyi kararlar vermemiz lazım. Gidecek oyunculara takılmamız lazım. Demek ki bayağı bir boşaltma yapılacak. Bunların planladığımız şekilde gerçekleşmesi gerekiyor demiş. Demek ki beklenen bir bonservis bedelleri de var. Başkanın projesine çok inanıyorum demiş. Tabi bunları konuşacak işte. Önümüzdeki yıl çok heyecanlıyım falan filan. Bir, Immobile durumuna ne diyorsun? Takımda kaldı gibi gözüküyor. Mutluyum diyor. Kimse de o maaşı ona vermez. Semih çıkmazı, Obuşu, Solskjaer. Önümüzdeki senenin bana bir şöyle bir kadrosunu yap. Kimi gönderirdim, kimi kalırdım gibi böyle bir ne transfere ihtiyaç var. Çok böyle bir 3-4 dakika hızlı uzatmadan bir Beşiktaş
şöyle başlayayım.
Tahmini.
Solskjaer özellikle bu zamana kadar iyi geldi diyebilirim. Yani
çok iyi geldi. Lan Fener'i yendi, Galatasaray'ı yendi.
Umut
daha ne yapacak?
Bir tane büyük bir problem oldu bu mağlubiyeti.
Adana Demir mi?
Evet.
Onda Solskjaer var mıydı? Yoktu.
Adana Demir değil. 9 kişi yenildiğimiz
Konya.
Konya maçı galiba. Onun dışında bir ciddi bir problem görmedim. Bir de eleştirilebilecek biraz gençlerle alakalı Semih'e hiç şans vermemesi falan. Orada ne yaşanıyor? Onları tabii detaylarını prensim. Bilmiyoruz. Semih de benim prensim. Şimdi gelelim yeni senede Solskjaer'de ne bekleriz? Bence yine şampiyonluk beklentisi sağlıklı bir beklenti
tabii
olmaz.
Tabii ki değil.
Ama
kere bir Fener olacak abi bir ara da. Önce onlar bekliyor sıradalar.
Şimdi skordan
siz bağımsız. Siz bir araya girerseniz bunlar çok sinirim
abi,
bozulur.
Girebiliriz. Geçen sefer girdiğimizde de ona bakarsan Fener bekleniyordu. Sergen girdi.
Evet o sezon 3 takımda şampiyon olabilirdi evet.
Şimdi iyi oyun beklenir artık bu saatten sonra. Gözü hoş gelen bir oyun göstermesi lazım. Sadece büyük maçlarda değil maçların genelinde. Burada da transferler çok kritik abi. Yani orada evet. Solskjaer'in hangi stratejiyle transfer yapacağını tabii ki çok merak ediyorum.
Size Bajo diye bir adam yazılıyor.
Evet,
Bajo ile
yazılıyor.
Kim diğeri
ben
neydi?
Biraz özelliklerini izledim diğerini bilmiyorum.
Bir tane de adam yazılıyor size.
Bilmiyorum.
Neyse.
Bajo yani... Şimdi oraya daha yeni bir tane ön libero aldık. Bajo'yu alıyoruz. Yani ne yapılmaya çalışıldı? Tam bir çıkıp yine adam gibi iletişim
yapamıyor. Şeye ne diyorsun? Serdar Adan'ın açıklamasını gördün mü? Şu Kenny arıyor değil de. Diğer çocuğun adı neydi sizde?
İşte ön libero olan.
Neydi adı? Elias Ricardo.
Ricardo ha.
Acayip topçu olacak. Çok şanssızlaştı falan. Göreceksiniz falan demiş.
Tamam abi olabilir. Ben bir şey demiyorum zaten. Ama
yok
oraya
hayır yani.
Bajo geliyor. Ben oraya Bajo değil de bir tane de... Bu...
3 milyon euro alıyormuşsunuz galiba.
Şu ikinci profil biraz önce söyledik ya. Muslera profili.
Evet.
Bu takıma... Bir iki tane Muslera profilli en az adam lazım bak net söylüyorum. Yani kadroda...
Papaz mı?
Ya papaz demeyelim ona işte.
Ha tamam şaka yani
şimdi kalede sıkıntı yok koyarsın. Sağda Svensson idare eder. Ortada Paulista yanına işte Udoku.
Çok önemli
da,
bir haber gördüm
ya da Prensim var. Araya mı giriyorsun?
Gir. Çünkü seni de kutlaman lazım. Rafa Silva'nın doğum günüymüş bugün. Ara.
Kaldırırlar Rafa. Paulista'nın yanında Emirhan Topçu. Solda Masuaku iş yapar.
Sağ bekle Svensson'a devam ediyorsun.
Devam.
Bayılıyorsun. Devam.
Masuaku'nun 95'i gelmiş.
Konferans ligini idare eder.
FIFA oynayan arkadaşlar.
93'ü.
93 mü?
Benim, konferans liginde idare eder. Avrupa liginde zorlanırsın.
Benim ön libero.
Sen bek. Bozmuyorsun yani dörtlüğü.
Bozmam ya. Acil. Oğlum bak hemen olmaz. O bir sonraki
tamam.
Transferde.
Dördüncü stoperi o zaman genç mi yaptın?
Ya, genç mi? O önemli değil.
Artık şu yerlerim olsa bu herhalde.
Yok yok. O çocuk da topçu olacak.
Tayyip Talha'la topçu olacak diyorsun.
Tabii büyük sakatlıklar geçirdi.
Peki.
Şimdi ön libero çok kritik benim için şu anda. Biliyorsun benim 6 numara sıkıntımı. Oraya Torreira tarzı bir tane oyuncu.
Isıran.
Yanında Getson
İsteyen.
Kalır. Getson. Önünde Rafa. Birinci transferimizi yaptık.
Evet.
Doğru mu? Birinci transferimizi yaptık. Sağ açığa transferimizi yaptık.
Evet.
Sol açığa transfer.
Evet.
Transferimizi yaptık.
Rafa.
Forvet'e transferimizi önlerinde Rafa dedim ya.
Evet.
Yani 1,
2,
3, 4.
4. Evet 4 tane. Hayır. Hayır 5.
Forvet,
yok 4.
Forvet sağ açık, sol açık, ön libero. Ben evet. Bu sene bu 4 oyuncuyu 4'ünü de ama Muslera tarzında yani veya işte Icardi gibi.
Haberi çıktı mı şey olmayacak. Kim bu yani search edilmeyecek.
Bravo. Yani search edilmeyecek derken dünya çapında demiyorum.
Ha, anladın mı? Bilinecek ya. Futbol camiası bilecek.
Orta seviye, orta üst seviyenin bildiği
Ya sen bileceksin yani.
Ben bileceğim. Ya ben bilmesem de izlemesem de adını bileceğim. Tamam, bunları buraya koyacaksın abi. Gezal tarzında, Abu Bakar tarzında oyunculardan 4 tane transfer. Bunları yap. Ondan sonraki transferde he burada genç bir iki tane serpiştirebiliyorsan serpiştir. İşte gençten bizim genç fena olmadı abi. Semih var, Hekimoğlu var, Arroyo var, Ricardo var. 4. Şimdi bir tane daha alırsın 5 tane.
Fena ama dediğin ikisine bonservis ödedin hayvan gibi zaten. Birine 4.5 ödedin.
Tamam yok şunun için söylüyorum. Yani genç havuzun var senin gelecek vadeden şu anda. Bir 5 tane kulüpte direkt.
5. kim?
Semih, Hekimoğlu,
Ricardo.
Arroyo, Ricardo. Bir tane de şimdi konuşulan işte Baggio veya o tarz bir tane oyuncu.
Tamam.
5 tane oyuncu.
Ben sana şöyle katılmıyorum. Sağ bekle stoper de alırım ben. Kesin. Kesin.
Ya oğlum ve, alırım ve... derken Engin nasıl alacaksın hepsini birden? O hayır, mesela ben gerçekçi bir şey anlatıyorum.
Tamam, ben atıyorum bir tane açığı daha az spektaküler yapıp bir tane stopere baba stoper alırım abi Serdar Ali'nin dediği gibi.
Paulista'yla
Paulista. Emirhan Topçu. 34 yaşında Paulista.
İşte evet öyle bir risk var orada ama.
Peki biraz yurt dışına açılalım.
Evet.
Ancelotti konuştuğumuz şey oldu, resmileşti. Ancelotti Brezilya milli takımına gitti. Xavi Alonso Real Madrid'e gitti.
Evet.
Arda Güler'in de iyi bundan faydalanacağına dair haberler hemen çıktı. Zaten zamanında bu arada şöyle bir hadise de var. Xavi Alonso Arda'yı Leverkusen'e kiralık istiyor zaten bu sezon için, geçtiğimiz senenin başında. Sevdiğini, beğendiğini biliyoruz. Kısaca bununla ilgili Ancelotti gönderildi. Büyük takım Real Madrid bunu acımadı. Konuştuk zaten ama
konuştuk.
Fikri takip bir sonraki bölümde hemen gerçekleşti. Evet. Var mı söyleyeceğim bir şeyin? Arda için iyi olur mu?
Arda ile ilgili var söyleyeceğim.
Gitmeli mi? Kalmalı mı? Biraz forma şansı buldu. Çok kötü bir El Clasico oynadı falan.
Şimdi Arda ilk gittiğinde çok büyük risk olarak değerlendirdik birçoğumuz.
Evet.
Ben de açıkçası bu görüşe daha yakın olanlardandım. Ama işte biraz önce dediğim gibi yani büyük riskler aldığın zaman güzel şeyler tabii ki çok daha çok da büyük etki yaratan güzel şeyler olabiliyor. Arda bence şu ana kadar Real Madrid'de oynaması gerektiği kadar oynadı.
Katılıyorum ben de.
Etki bundan daha çok Türkiye'den çıkmış ve ara takımlar görmemiş. Direkt Real Madrid'e gitmiş bir oyuncunun hem mental hem fiziksel olarak durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bundan daha iyisini yapamaz abi.
Katılıyorum
yani
ben de.
Yani Messi gibi bu çocuk La Masia'da yetişmedi yani.
Çok güzel bir adamdan bahsetti. Şimdi sana çok enteresan bir istatistiğe de devam ediyoruz Avrupa turumuza.
Arda ile ilgili sadece şunu da söyleyeyim.
Söyle bitir.
Helal olsun kardeşime. Çok da güzel. Herkese örnek olacak bir duruş sergiliyor. Sabırlı bilmem ne falan. Yola açık olsun.
Şimdi bu Lamine Yamal konumuz biliyorsun.
Ne onun adı?
Mamal mı?
Lamal mı?
Bu seneyle, Barcelona'nın bu senesiyle bu dörtlüsü işte forvet attı. Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha ile Yamal'la efsane Barcelona'nın işte Messi, MSN, işte Neymar, Suarez, Pedro forvet hattının şeyleri karşılaştırılmış. Çok değişik bir şey gözüme çarptı. Fark nereden oluşuyor diye. Abi Rafinha, Neymar. Rafinha biraz önde gol asiste. Neymar daha geride ama uzak değiller.
Güzel.
Suarez, Lewandowski gol katkısında ve asist katkısında neredeyse aynılar. Pedro, Ferran çok az Ferran önde. Abi fark nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Lamine Yamal, ben bu resmi aldığımda geçen haftaydı tahminen. Bir ilki de arttırmıştır, son maçta da attı. 16 gol 24 asist yapmış. 40 gol asist katkısı. Messi 58 gol 31 asistle 89 gol katkısı yapmış. Yani tabii ki bu Prime Messi'ye çok yakın bir Messi. Esas Prime Messi 1-2 seneye falan yani yakın. Tabii ki Yamal 3-4 sene sonra görmek lazım ama yani Messi'nin de bazen yani bunu gözlemleyeceğiz. Çok eğlenceli bir şey olacak bence Lamine Yamal'ı izlemek bu açıdan ama yani Messi'yi de ara sıra dönüp bir tam o dönemler ne yaptığını hatırlamak lazım diye düşünüyorum.
Şimdi abi
58 gol 31 asist.
Şimdi Lamine Yamal
ki bunun üstünü yaptığı sezon da var 92 ile.
Şimdi bu Messi Ronaldo seviyelerinin tamam mı?
Bunu çok, konuştuk.
Çok kritik bir şimdi farklı o zaman söylememiştik bunu.
Yok tamam hani ben hatırlatayım.
Çok farklı söyledim. Bir mevzusu var. Ne biliyor musun? Şimdi sen fiziksel olarak zaten çok iyi oluyorsun. Ama şimdi futbol zekası diye böyle bir içgüdüsel bir olay var ya abi maçın içinde. Ya böyle o 5 kişinin arasına girdiğinde
anlar var.
Orada o 5 kişinin arasına sen çıkarken sadece fiziğinle yeteneğinle çıkmıyorsun orada.
Evet.
O 5 adamın birden öngörülerini sezip hissedip bir şeyler yapıyorsun ve çıkıyorsun. Şimdi Yamal'ı o anlamda biraz evet o sola çekip vurma. Mesela biri şey demiş. Abi bu Messi'nin taktiği değil bu bildiğin Arjen Robben demiş. Ya şimdi hani daha erken.
Evet.
Ama şunu söyleyeyim. En son izlediğim özellikle Şampiyonlar Ligi maçından sonra ya o hızlanma, o topla gidiş
evet.
normal bir gidiş değil. O konuda bir kere bir hakkını verelim. Yani ben Mbappe bile bence bu seviye hızlanamıyordu. Bu
topla hızlanması çok acayip.
Çok başka bir, yani gözü rahatsız edecek şekilde çabuk.
Evet.
Hani Mbappe'yi de izledik. Belki hatırlamıyoruz, zaman geçti diye mi böyle geliyor ama o Şampiyonlar Ligi'de 1-2 gidişi var topla. Oğlum bu ne dedim, bu nasıl bir şey? Hani ligde bu kadar sert patlamalar belki bana denk gelmemişti.
İnsanlar zaten Messi ile oyun tarzı değil de maça etki edişini benzetiyorlar zaten.
Evet, yani skoru buluyor, şey yapıyor. O yüzden birazcık onu böyle o büyük maçlarda o futbol zekasının, yani futbol zekası dediğimiz şey aslında şu: kötü gününde olduğunda da iyi oynayabilmek. Yani fiziksel olarak düştüğünde evet, de iyi oynayabilmek. O gün moralin bozuksa da aklında işte var ya, sahada dur. Çünkü senin kötü gününde bir pas atar, bir şut atar diye tabii, bir laf vardır bizim.
Aynen, sahada dursun yeter.
Bir pas atar, bir şut atar.
Onu çıkarma falan.
Şimdi şu an Yamal abi yüksek performanslı oyunlar oynuyor, evet, tamam mı? Ben onu şu maçlarında bir görmek istiyorum. Mesela Messi'de öyle maçlar vardı. Bakarsın maç sahada yoktur Messi. Bir çıkar, 5 kişiyi geçer, golü yapar, bir daha yine maçta olmadı. Öyle maçlarını ben seyrettim
tabii
Messi. Bu şu an şeyde en tempolu maçlarını hep oynuyor. Yani, hep performans hep böyle. Burada.
Bu arada başlangıç olarak bir önceki bu konuyu konuştuğumuzda zaten istatistik olarak Yamal'ın Messi ile aynı yaşına göre fersa önde Yamal şu an.
Evet.
Ya mevzu çok... hep dedik ya, bunu aynı sürdürüp hep o level'da kalmak.
Ya şu anda yüksek, mesela bazı maçlar olur. Basketbol oynadın yıllarca değil mi? Her gün o havanda olmazsın.
Tabii ki ya.
Şimdi
yapmışsın.
Şu anda
çok fark eder.
Yamal'ın yanında eskiden şey olurdu FIFA'da, böyle yeşil olurdu yukarı, bazı kırmızı olurdu.
Evet, aynen o var.
Şimdi yeşil var. Ben topçuyu...
Hatta süperstar da bu demek abi. Her gün öyle oynayabilmek demek.
Ben topçuyu, hani şunu kırmızıyken
evet,
ne yapacağına bakacağım abi. Kırmızıyken, annesi hastayken.
Lamine Yamal dikkatli ol, hemen bakacak kırmızıyken.
Annesi hastayken, babası bilmem neyken, karısı evden kaçtığında, yoksun sahada, yani mental olarak gece alkollü yattın, sabah
tamam,
kalktın.
Tamam, bence anlaşıldı. Çok kısa Avrupa turumuza devam ediyoruz. Son 1-2 konumuz kaldı. Sonra devam edeceğiz diğer gündem bölümümüze. Paris Saint Germain Inter. Barcelona'da afalladık ama acayip elendiler yani. Çok enteresan işler oldu.
Futbol.
Inter'de Inter'de çok acayip. Ama bu sefer bence Saint Germain. Ya ikisinden birinin zaten almasını bu arada çok mutluyum. Çünkü ikisi de hak ettiği finaller yaşayıp alamamıştı. Pandemi zamanı Saint Germain Inter City maçında da bence Inter çok iyi işler yaptı ama Lukaku öyle istemedi. Diğer Avrupa Ligi, Premier Lig'in 16.'sı ve 17.'si. Ya yani İngiltere'nin çöpü Avrupa Ligi'nde final oynuyor. Manchester Tottenham, iğrenç bir final. Yani izler miyim emin bile değilim yani. Tottenham falan ya, gözlerim falan kanıyor.
Vardı
artık
bir hayalimiz Saint Germain Barça finali.
Evet ama bu da güzel bir final. Inter de iyi.
Ya yok be.
Güzel abi, Inter iyi takım ya. Güzel dişli. Ya güzel
ben,
maç olur.
Ya ben Inter Barcelona maçını izledim. Bu Inter de enteresan bir takım yani, dönemsel bu İtalyan futbolunu.
Dönemsel değil abi, uzun zamandır Inzaghi ile çok işler yapıyorlar.
Yok, işler yapıyorlar. Bu yüksek dozda savunma evet, performansı gösterdikleri
kimlik,
böyle dönemler geliyor böyle evet, tamam mı? Taş gibi bir savunma.
Aynen.
Mourinho'da da mesela Park evet, de Bas'ın çıktığı dönemler falan. O zaman yine Barcelona mıydı?
Evet, yine Barcelona yelemişti Park Inter.
Park de Bas Barcelona Inter maçına çıkmadı
evet
mı?
Ya onda çıkmadı da.
O dönemde.
Orada çok meşhur oldu evet.
Meşhur oldu. Yani bu futbolu tabii ki de sevmiyorum. Yani
o kadar Park de Bas oynamıyor Inter ya.
Ya bilmiyorum, bana biraz öyle geldi.
Son bu çok enteresan, bunu gördüm. Hoşuma gitti, enteresan söyle bir kural. Abi UEFA Konferans Ligi için şöyle bir kural yapmış. UEFA demiş ki küçük takımlar kazanabilsin diye, kazanınca bir avantajı olsun diye, bir fırsat açısından. Kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne giden bir orta düzey bir takım için aslında öyle hayal edilmiş bir kural. Konferans Ligi'ni de kazanırsa şey soruyorlarmış. Şimdi Konferans Ligi'ni kazanan Avrupa Ligi'ne gidiyor ya otomatik.
Evet.
Her kupayı kazanan bir üst sıraya gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ne mi gitmek istersin, Avrupa Ligi'ne mi diye soruyorlarmış. Bu böyle bir kural varmış. Şaka yapmıyorum. Şu an Chelsea ligi ilk 5'te bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ki dün kazandılar, Manchester yendiler. Tahminen gidecekler. Konferans Ligi'nde de final oynuyorlar ve tahminen konferans, yani Real Betis'te oynuyorlar da hani.
Evet tamam.
İşi kazanabilirler. Çok büyük ihtimal. Betis de boş takım değil ama belli olmaz. Konferans Ligi'nde kazanırsa UEFA usulüyle şu soruyu sorması gerekiyormuş Chelsea'ye. Avrupa Ligi'ne gitmek istersin, Şampiyonlar Ligi'ne mi? Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni seçecek. Saçma bir soru değil mi bu? Evet. Chelsea için. Halbuki diğer takımlar için yapılmış. Çünkü diğer takımlara denmiş ki, yani şöyle düşünülmüş. Şampiyonlar Ligi'ne mesela Azerbaycan Karabağ şampiyon oldu kendi liginde. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Direkt katılmıyor ya onlar. Ön eleme oynuyorlar. Avrupa Ligi'ne katılırsa Konferans Ligi'ni alıp soruyorlarmış. Avrupa Ligi'ne mi gitmek istersin? Daha garanti. Şampiyonlar Ligi'nden evet, elinirsen gidemiyorsun diye. Çok hoşuma gitti bu kural. Ama şu an tabii ilk defa uygulanıyor bu format değiştiğinden beri. Çünkü Chelsea kazanıyor, böyle bir şey oluyor yani. Böyle bir enteresan geldi.
Bizim takımları sorduklarında Şampiyonlar Ligi'ne gitmemesi lazım.
Hayır, mesela bizim takımlarda şöyle işe yarayabilir. Mesela Fener ikinci, iki tane ön eleme oynayacak şu an. Tamam mı? Fener Konferans Ligi'ni kazanırsa Fener belki duruma göre Avrupa Ligi'ni seçebilir. Baskıdan hayatta bunu seçmez de.
Seçmeli.
Seçmeli. Ha bravo. Aynen. Anladın mı? Yani güzel ben mi? Güzel bir kural, güzel hoşuma gitti.
Biz haddimizi bilmediğimiz için.
Biz şampiyonlar bir de bize bir havasını atarız onu. Galatasaray, Fener risk aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ben gidelim dedi. Galatasaray'ın
parolası hep Şampiyonlar Ligi oldu
falan. Aynen. Evet. Evet, bu enteresan kuralla da dinleyicilerimizi aydınlattıktan sonra.
Var mı başka bir mevzu?
Başka bir mevzumuz yok. Bu haftalık gündemimiz bu. Galatasaray tekrar 5. yıldız. Hakiki 5. yıldız için. Tebrik ediyoruz.
Ya bırakın oğlum bu
yıldız. Daha şampiyon olmadık ama bu oldu.
Bırakın.
Abi biz yapmıyoruz bırakın bu muhabbeti. Biz sadece yıldızı aldığımız sene olayını yapıyoruz, sonra bir daha konuşmuyoruz. Konuşanlara söyle yeter artık, at şu gözlüklerini Galatasaray nefretini ya. Biraz doğru yere yönelt ya.
Ben niye Galatasaray nefretini?
Doğru yöne yönelt.
Yıldız da yıldız.
Yıldız biz mi yıldız da yıldız? Biz mi yıldız da yıldız?
İkiniz de.
Seni esefle kınıyorum, bu bölümü de kapatıyorum. Telaşsız Samimiyet'in spor gündeminin bölümümüzün daha sonuna geldik. Yeni spor gündemlerinde buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Podcast dinledi. Telaşsız Samimiyet bitti.